Ayrım 11.
Devrim ideologlarından M.E. Bozkurt, Mustafa Kemal'in emriyle verdiği ve sonradan Mustafa Kemal'in okuyup onayladığı İnkılap derslerinde Kemalist rejimin bakış açısını açıkça ortaya koyuyor. Batı medeniyeti ve herhangi bir medeniyet, diyor Bozkurt, bir kültür ayrılık kabul etmez. Ya hep alınır yahut alınmaz, tıpkı dinler gibi. Fakat Batı'dan kurum aktarmada öyle gelişigüzel yapılmıyor. İşçi hakları, temel insan hakları, dernekleşme hakkı, fikir ve basın özgürlüğü, çok partili siyasal rejim ve bunun gibi şeylere ithalat sırası bir türlü gelmiyor. Elbette burada bir unutkanlık yok. Gerekçeler üretilmişti. Bir kere bizde sınıflar yoktu. Sınıflar olmayınca birden fazla partiye, bir sürü derneğe, sendikaya ve benzeri de gerek yoktu. İşçi sınıfı yoktu. O halde işçi hakları da gereksizdi. Fikir hürriyeti istemek de gericilik veya en azından bozgunculuk olurdu. Çünkü ebedi şef neyin nasıl düşünülmesi gerektiğini göstermişti. Cumhuriyet aydınının bu hali perişanını Emin Türk el için şöyle dile getiriyor. Bu yarım istik büyük adamcılık yalnız geleneksel Türk yönetici sınıfına ve bu sınıfın okulundan yetişen ve bir yandan da sınıf çıkarlarını gizlemeye çalışan bugünkü burjuva aydınlarına özgü bir haldir. Gerçekten Alaturka bir dünya görüşüdür. Avrupa'da yalnız materyalist, Marksist tarihçiler değil, idealist felsefeden gelen aydınlar ve devlet adamları bile tarih olaylarını öyle büyük adamların elinde oyuncak saymazlar. Mustafa Kemal 1. Emperyalistler arası savaşta cephelerden birinde ölseydi ya da yenilgiden hemen sonra Suriye cephelerinden ayrılmadan önce padişahın yaveri Naci'ye yolladığı telgraftaki istekleri gerçekleşseydi. Yani Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olsaydı, Anadolu hareketinin başına başka bir Osmanlı Paşası geçecekti. Ş.S. Aydemir'in yazdığına göre Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal'i çok şey isteyen ihtiraslı biri olduğu için kabineyi almamıştı. Cepheden İstanbul'a döndükten sonra etkin bir siyasi mevki elde etmek için uğraştı ve 6 ay İstanbul'da kaldı. Hareketin liderliğini bir başkası da üstlense Anadolu hareketi mutlaka başarıya ulaşacaktı. Belki olayların seyri biraz farklı bir yol izlerdi ama sonuçta önemli değişiklik olmazdı. Resmi tarihçilerimiz sorunu bu biçimde ele almaktan özenle kaçınıyorlar. Oysa Mustafa Kemal'in kendisi de resmi tarihçilerimiz gibi düşünmüyordu. 1919 Temmuz'unda liderlik konusunda şunları söylüyor. Bundan başka bu şartların istediği adamın başka birçok bakımlardan da mutlaka benim şahsım olabileceği bir iddia söz konusu değildir. Yalnız herhalde bu memleket evladından birinin ortaya atılması kaçınılmaz olmuştur. Benden başka bir arkadaş da düşünülebilir. Yeter ki o arkadaş bugünkü durumun kendisinden beklediği şekilde harekete evet diyebilsin. Kadroculardan sonra Mustafa Kemal'in görüşlerini ve inkılaplarını kapitalizmle sosyalizm arasında bir üçüncü yol gibi göstermek amacıyla Doğan Avcıoğlu da büyük çaba harcıyor ama başarılı olamıyor. Yazar Türkiye'de emekçi kitlelerin milli mücadeleye istekle katılmadığını, Mustafa Kemal'in çevresindeki kadronun uzlaşmacı, gerici, tutarsız kişilerden oluştuğunu, buna karşılık Mustafa Kemal'in başardığını yazıyor. Kitlenin gönüllü desteği olmadan tutarlı bir kadro ve ideoloji yokluğunda gerçekleştirilen inkılabın çapı ne olabilir? Yazar buna farkında olmadan cevap veriyor. Toplumsal güç hesaplarını bir meydan savaşı yönetircesine iyi bilen ve güçleri iyi ölçen komutan Atatürk, şeyhlere, ağalara, aşiret başkanlarına, Anadolu tüccar ve eşrafına yani feodal ya da yarı feodal güçlere dayalı bir milli mücadele yaptığının bilincindeydi. Şeyhlere, ağalara, aşiret başkanlarına ve benzeri dayalı hareket başarıya ulaşınca şeyhlerin, ağaların, komprador burjuvazinin ve benzeri çıkarını işleyen bir düzen kurulabilirdi. Her siyasi lider son tahlilde belirli sınıfların çıkarlarının temsilcisidir. Hiçbir lider boşlukta durmaz, belirli sınıfların omuzları üzerine çıktığında büyüktür. Ve liderin büyüklüğü dayandığı sosyal sınıfların gücünün bireysel plana yansımasıdır. Bir liderin emperyalizm çağında asalak sınıfların çıkarlarının en yüksek düzeyde temsilcisi olarak tarihin akışını toplumsal sürece etkilemedeki rolü ne olabilir? Mustafa Kemal'i başa geçirenlerin gücü, ayan, eşraf, toprak ağası, şeyh, aşiret başkanı, komisyoncu tüccar, komprador burjuvazi, batıcı Osmanlı bürokrasisi. Mustafa Kemal'in gücüymüş gibi gösteriliyor. Her siyasal hareket son tahlilde belirli sınıflara dayanır. Liderlik bu sınıfsal çıkarların siyasal plana yansımasıdır. Elbette bu liderliğin edilgen bir şey olduğu anlamına gelmez. George Novak'ın yazdığı gibi, insanoğlu yaşantısında olayların akışıyla sürüklendiği zamanlarda bile geleceğin yönünü değiştirebilir. Türkiye'de gerçek anlamda inkılap yapmanın koşulu, asalak sınıfların tasfiyesiyle mümkündü. Bunların tasfiyesi bir yana, Cumhuriyet'in kurulmasıyla konumlarını güçlendirip ağırlıklarını daha da artırdılar. Büyük oranda vatan kurtarma rantına kavuştular. Fidel Castro, bir dergiyle yaptığı söyleşide, İspanyol dilindeki en iyi 100 şiirden birinde dehanın nasıl insan ruhunun derinliklerinde yattığı ve kalk ve yürü diye çağrıda bulunacak bir ses beklediği anlatılır. Doğrudur bu, yürekten inanıyorum. Bu nedenle önder olmak için gerekli niteliklerin ayrıksı nitelikler olmadığını inanıyorum, diyor. Zaten bir toplumsal hareketi veya bir toplumsal dönüşümü bir tek liderin kişiliğiyle özdeşleştirmek, toplumsal süreci dondurmak, değişen toplumsal süreci değişmeyenle açıklamak ve ona uyum sağlamak gibi bir açmaz yaratacaktır. Bir toplumda devrimden söz edebilmenin koşulu, tarihsel olarak geri toplumsal sınıfların etkisizleştirilip daha ileri sınıfların toplumsal süreci belirler hale gelmesidir. Mustafa Kemal bu anlamda hiçbir köklü yeniliğe yanaşmadı. Zaten toplumsal güç dengeleri ve geçerli hakim sınıf ittifakı köklü dönüşümlere asla izin vermezdi. Toplumsal, egemen, sınıfların gücü onun kişisel iradesinden daha önemliydi. Böylesi bir ortamda, üretim ilişkilerine dokunmadan, yapılan inkılaplar, Türkiye'nin az gelişmişlik yolunda daha hızlı ilerlemesinden öteye bir anlam taşıyamazdı. Milli mücadeleyle çıkarları tehlikeye giren mülk sahibi sınıfların sömürü olanakları güvence altına alındı. Doğrudan üreticiler, emekçi kitleler, cephesinde ise sömürü ve baskının derinleşmesinden öteye bir yönelim söz konusu olmadı. Resmi ideologların diline doladığı inkılaplar emekçi insanlar için büyük önem taşımıyordu. 50 yılı aşkın bir zamandır abartılan inkılaplar, 3. Selim, 2. Mahmut döneminden beri yapıla gelenlere yenilerinin eklenmesinden öteye şeyler değildi. Çağdaş liderler teorisyen olmak durumundadırlar. Mustafa Kemal teorisyen değildi. Sistematik bir düşünce bütünlüğüne dolaşmış değildi. Söyledikleri arasında ve yaptıklarıyla söyledikleri arasında bir sürü çelişkinin varlığı bu yüzdendir. Elektrik bir bilince sahipti. Bu durum kendisi hakkında çelişik yorumlara neden olmuştur. Türkiye'de sol hareket bile onun bazı sözlerine aldanmaktan kurtulamamıştır. Türk sosyalistleri onda anti-emperyalist ve anti-feodal bir şeyler bulmak için boşuna zorlanıp durdular. Hala da zorlanmaya devam ediyorlar. Bir siyasal liderin kiminle birlikte kimden yana olduğu, kime karşı olmadığını da ortaya koyar. Mustafa Kemal'in olaylara makyavelist bir yaklaşımı vardı. Komitacı taktik ve yöntemleriyle amaca ulaşmayı yeğlerdi. Onun teorisyen olmayışı bile bir erdem sayılmıştır. M.E. Bozkurt onun teorisyen olmayışını dehasından sayıyor. Lenin'le Mustafa Kemal'i karşılaştırırken şöyle diyor. Atatürk Lenin'in de aksine olarak yazmaktan değil yalnız yapmaktan hoşlanıyor. Büyük Nutuk ve Ona İlişik Vesikalar kitabını işler başarıldıktan sonra yazdı. O yapmadan yazmıyor. Yapmadan laf yok. Yaptıktan sonra anlatma, hesap verme var. Erik Jean Zürher ise Nutuk'tan asıl amaçlananın ne olduğuyla ilgili olarak Mustafa Kemal'in 1927'de okuduğu ünlü Nutuk'u 1919-1927 yıllarının tarihi olarak değil, 1926 temizlik hareketini haklı çıkarma girişimi olarak görülmelidir, diyor. Bir günde ünlü bir hukukçu kendisine bu tatbik ettiğiniz esaslar hiçbir hukuk kitabında yoktur, diyor. Mustafa Kemal, tatbik edilip tecrübe edilen işler kaide ve prensip haline gelirler. Ben yapayım, siz kitaba yazarsınız, diyor. Bu konuda Taha Parla, doktrin aksiyondan sonra gelir şeklindeki Kemalist şiar, siyasal yaşamı olduğu kadar akademik siyasi düşünceyi de etkilemiştir, diyor. Asrileşme, batılılaşma ve benzeri olarak sunulanın son analizde sömürgeleşme süreci olduğunun farkında olanlar da elbette vardı. Ama bunların bilinci önem taşımıyordu. Bunlardan biri Ziya Paşa'ydı. 3 Mayıs 1869'da Ziya Paşa şunları yazmıştı. Çitari ve şayak ve aba ve sof giyerdik ve çatma ve ehram döşerdik. Fakat tarihe bir para borcumuz yok idi. Alnımız açık gezerdik. Vaktaki Avrupa'ya arz-ı cemile için taklidi hareket yolunu tuttuk. Entari ve cübbe ve şalvar ve yemeni ve merkubu çıkardık. Setre ve pantolon ve kundura giydik. Bu sebeple bizim terzi ve kumaşçı, yağlıkçı ve çulha ve kazzaz ve simkeç ve yemenici ve çelikçi esnafımız geçinemeyip battılar. Sömürgeleşme sadece ekonomik bir kategori değildir. Osmanlı Münevveri'nin kafası da sömürgeleşmişti. Mustafa Kemal'e Jön Türklerin programında yer alıp da gerçekleştirilemeyen birçok inkılabı gerçekleştirmek nasip olmuştur. Resmi ideoloji ısrarla Mustafa Kemal'i söz konusu geleneğin dışında tutmaya çalışmıştır. Aslında amaçları kişiyi yüceltmek olanların bu tip manipülasyonlara girişmeleri anlaşılır bir şeydir. Olayların çarpıtılmasına dayalı resmi tarih ve resmi ideoloji üretmeye koşulmuş aydınların bir başka kuruntuları da Mustafa Kemal'e batılıların hayran oluşudur. Bu hayranlık onun evrensel kişiliğine bir kanıt sayılıyor. Emperyalist Batı neden Mustafa Kemal'e hayran oluyor? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa. Devlet aydını burada da kendini ele veriyor. Gerçek yönleriyle Atatürkçülüğün yazarı, batılı yazar ve politika adamları, Türk devriminden, Doğu aleminden bir kader, alın yazısı değiştirir gibi, Batı medeniyetine yönelmesini bir takdir, hayranlık ve büyük bir başarı sayarak bahsetmişlerdir, diyor. Herhalde emperyalist devletlerin yöneticileri ve sözcüleri, Mustafa Kemal'in mavi gözlerine hayranlık duymuyorlardı. Onu emperyalist çıkarlar açısından değerlendiriyorlardı. Bu açıdan bakılınca da kuşkuya yer yoktu. Zira tutulan yol yeni sömürgeciliğin yoluydu. Türkiye'de 1920'lerde, 1930'larda gerçekleştirilenler klasik sömürgeciliğin tasfiye edildiği, İkinci Savaş sonrasında birçok yoksul ülkede gerçekleştirilenlerin öncüsüydü. Gerçekleştirilen inkılapların Batı'ya bir zararı dokunmadığı gibi tam tersine Batı'nın işini daha da kolaylaştırmaktaydı. Bu durumu çok iyi bilen emperyalist yöneticiler Mustafa Kemal'in kişiliğinde güvenilir bir müttefik bulmuşlardı. Onun kişiliğinde ayrıca Batı hayranlığının en radikal temsilcisini bulmuşlardı. Bu yüzden klasik sömürgecilikten kurtulan ülkelere Batılı yöneticilerin, akıl hocalarının, bu arada bilim adamlarının Mustafa Kemal örneğini vermeleri boşuna değildir. Böylece sanki bir üçüncü yol varmış gibi gösterilmek isteniyordu. Mustafa Kemal hareketi gerçekten emperyalizme karşı olsaydı, emperyalistlerin bölgedeki çıkarlarına ciddi bir darbe indirseydi, başkalarına örnek gösterilmesi söz konusu olur muydu? Emperyalist devletler sömürüp baskı altında tuttukları, kaynaklarına el koydukları ülkelerdeki hayati çıkarlarının tehlikeye girmesini isterler miydi? Batılılar artık klasik sömürgeciliğin gününü doldurduğu bir dönemde Mustafa Kemal liderliğinde aralanan kapının yeni sömürgeciliğin yolu olduğunu çok iyi biliyorlardı. Mustafa Kemal hareketi emperyalizmin çıkarlarına zarar vermiyordu ve emperyalizmle yeni bir dengenin kurulması demekti. Asya'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın mazlum halkları Mustafa Kemal'inkine benzer bir yol izledikleri sürece emperyalizmin bundan hiçbir zararı olmazdı. Emperyalistler Türkiye'deki düzeni diğer az gelişmiş ülkelere örnek göstermekten çıkar umuyorlardı. Bu amaçla Mustafa Kemal hareketi ilerici bir hareket olarak gösterilmek isteniyordu. Böylece ilerici bir görüntü veren bir cila altında sömürgeciliğin yeni bir biçimi sergileniyordu. Sonradan buna neokolonizm denilecekti. Yaklaşık 70 yılda yaşadıklarımız yapılan tüm abartmaların, ideolojik zorlamaların ne anlama geldiğini gösteriyor. Az gelişmişlik sürecindeki diğer ülkelerden Türkiye'nin gerçekten bir farkı var mı? Eğer bugün Türkiye Batılıların her istediğini yaptırabildikleri bir ülke olmaktan kurtulamamışsa, bunun nedeni ülke kaynaklarını yerli asalak sınıfların emperyalistlerle ortaklaşa talan etmeleri ve sağlıklı gelişme yollarını tıkamalarıdır. İşte bu talan Mustafa Kemal'in kişiliğinin gerisine gizlenerek yapılıyor. Asalak sınıfların ve emperyalistlerin sömürüsü devam ettikçe bu Atatürkçülük oluyor. Bu sömürüye karşı çıkan her kim olursa Atatürkçülük yolundan sapmış sayılıyor. Mustafa Kemal mülk sahibi sınıfların siyasal ve ideolojik temsilcisi olarak o sınıfların çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla bazı inkılaplar yaptı. Atatürkçülük sayılan bu inkılapların anlamı neydi? Tekin Alp 1937'de Fransızca olarak Fransa'da yayınlanan Le Kemalisme adlı eserinde Kemalizme uygun düşen asıl kavramın devrim olduğunu ve köklü dönüşümlerin gerçekleştirildiğini, üstelik bu devrimin kansız bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasının onun bir orijinalliği olduğunu, Türk halkının İstanbul'un Asya kıyısından Avrupa kıyısına geçercesine kolaylıkla yüzyılların kökleştirdiği, Doğu mantalitesinden Batı mantalitesine geçtiğini yazıyor. Dikkat edilirse yazar, yapılanların doğudan batıya, doğu kültüründen batı kültürüne kaçış olduğunu söylüyor. Bunun da Kadıköy'den Karaköy'e geçmek kadar kolay gerçekleştiğini yazıyor. Kültür değişimini iç çamaşırı değiştirmek kadar kolay ve mümkün bir şey olarak görüyor. Bunun pek yararlı bir şey olduğuna da inanıyor. Cumhuriyet aydınları, Tanzimat ve Meşrutiyet aydınları gibi Türkiye'nin geri kalmışlığının gerçek nedenini kavrayacak yüksekliğe hiçbir zaman çıkamamışlardır. Bugün de Türkiye'yi yönetmeye aday siyasal partilerin ve onlara akıl hocalığı eden aydınların ve bilim adamlarının çıkması da buradadır. Sanılıyor ki geriliğin nedeni İslam kültürüdür. Ve daha genel olarak da Doğu kültürüdür. Bu ilkel mantığa göre Doğu kültüründen kurtulmak, bunun nasıl gerçekleşeceği de tartışılmadan, gerilikten kurtulmakla özdeştir. Eğer öyle olsaydı geri kalmışlık sadece Müslüman ülkeler için söz konusu olurdu. O zaman Latin Amerika'nın, Afrika ve Asya'nın birçok ülkesinin geri kalmışlığını anlamak zorlaşırdı. Şüphesiz Doğu kültürünün en katıksız biçimine sahip Japonya'nın da nasıl olup da bugün emperyalistler hiyerarşisinde ön sıralarda bir ekonomik güç haline geldiğini açıklamak daha da zorlaşırdı. Aydınlar farkında olmayarak da olsa, ki farkında olmaları da fazla önemli değildir, Batı kapitalizminin sözcülüğünü yapmışlardır. Yanlış sorulan soruya doğru cevap verilebilir mi? Oysa geriliğin gerçek nedenini kapitalist yayılma ve emperyalist sömürüde ve biçimlendirmede, biçimsizleştirmede aramak gerekiyordu. Nitekim Batı kapitalizminin etkisi altına girmeden önce Doğu halkları ve diğer yarım küredekiler geri değil farklıydılar. Az gelişmiş asla değildiler. Aydınlar düğüm noktasını kapitalist yayılmada, kapitalist şartlandırmada değil, kendi kültürlerinde aradılar. Kendi kültürlerinden uzaklaşarak mutlu sona ulaşacaklarını sandılar. Bunun da yolu Batı kültürünü ve Batı'nın üst yapı kurumlarını daha fazla ithal etmekten geçiyordu. Oysa Batı'nın üst yapı kurumlarının farklı sosyal formasyonlara transfer edilmesi iki olumsuz sonucu bir arada üretebilirdi ki bunlar emperyalist sömürünün derinleşmesi ve kültürel yabancılaşmanın hızlanmasıdır. Zaten Batı burjuva kültürünün ilerici unsurlarının taşınması da söz konusu değildi. Amerika'nın yerli halklarını soykuruma uğratan, Afrika'yı köleleştiren, Asya'yı sömürgeleştirenlerin buralara bir de ilerici kültür götürmeleri zaten eşyanın tabiatına ters düşen bir şeydir. Bu konuda U.S. Bennett haklı olarak 17. ve 18. yüzyılların Rönesans Avrupası, bilginler ve filozoflar Avrupası, denizlerin ötesine maceracılarını, potansiyel haydutlarını, bir kısım insan artıklarını, hatta orospularını attı. Önce entelektüellerini ve onların düşüncesini hiçbir şekilde deniz aşırı ülkelere yollamadı diye yazıyor. Daha önce de yazdığımız gibi toplumun temelinde hiçbir radikal dönüşüme yanaşmayan, emperyalizm ilişkilere dokunmayan Kemalistler kültür planında radikal bir kopuş yaratarak Batı gibi olunacağını sanıyorlardı. Elbette batılılaşma süreci başlayalıdan beri Batı gibi olan bir kesim hep var oldu. Bu kesim kendi geri insanlarını kötüleyip Batı'ya öykünmeyi ve onunla özdeşleşmeyi, onun bir parçası olduğunu göstermeyi fanatik bir alışkanlık haline getirmiştir. Zaten kültürde radikal kopuş sanıldığı kadar kolay olmadığı gibi arzulanır bir şey de olmamalıdır. Zira böylesi bir yaklaşım kendi kültüründe ve geçmişinde hiçbir olumlu unsur, öge bulunmadığı anlamına gelir. Aynı şekilde bu, özenilen kültürün de sütten çıkmış ak kaşık gibi saf, temiz olduğu gibi saçma bir düşünceye dayanır. Zaten kültürel alanda radikal kopuş, geçmişle seçici olmayan toptan bir kopukluk yaratır. Oysa eski olanda da, geçmişte yaşanmış olanda da olumlu yanlar, unsurlar, öğeler mutlaka mevcuttur. Bunların yeni durumda korunmaları, sürdürülmeleri gerekir. Bunun olumsuz bir örneği sosyalist ülkelerde görüldü. Demokrasi, burjuva demokrasisi sayılıp mahkum edildi. Elbette bu ülkelerde iktidara el koyan bürokratik kliklerin demokrasiye düşman oluşları, sınıfsal çıkarlarının bir gereğiydi. Aslında demokrasi, burjuva demokrasisi değildir. Böyle bir yaklaşım, emekçilerin bin yıllardır verdikleri mücadeleyi yok saymak anlamına gelir. Burjuva demokrasisini suçlayanlar, onun çok gerisinde bir siyasal rejim oluşturdular. Demokrasinin insanlığın çok önemli bir kazanımı olduğu gerçeğini yok saydılar. Oysa yapılması gereken burjuva demokrasisi diyerek mahkum etmek değil, onun içini daha da doldurmak, özünü pekiştirmekti. Elbette sözünü ettiğimiz sürekliliğin sağlanması gereği statükonun korunması olarak anlaşılmamalıdır. Asıl yapılması gereken koruyup aşmak zorunda olduklarımız arasında bir denge oluşturmaktır. Ancak böylesi bir yaklaşım geçerliyken arzulanan ve mümkün olan arasında bir denge kurulabilir. Hiçbir kültür bütünüyle gerici olamaz. Kültür çok uzun bir geçmişin ürünüdür. Mekanik bir anlayışla kültür ithal etmek, bir tüketim malı ithalinde olduğu gibi kültür ithal etmek bilimsel değildir. Bizim aklı evvellerimiz, resmi ideoloji üreticileri, zaten kültürün Arap ve Fars karması melez bir kültür olduğunu ve Türk kültürünün baskı altında tutulduğunu, dolayısıyla bu kültürden radikal bir kopuşun ileri bir adım olduğunu ısrarla ileri sürüyorlar. Osmanlı kültüründen radikal bir kopuşla boşalan yerin nasıl doldurulacağı sorusuna ise inandırıcı cevap veremezler. Ama güneş dil teorisi gibi gariplikler üretmelerine ne demeli? Tarih tezi gibi açıklamalar üretmekle mi boşluk doldurulacaktı? Elbette bunun kendine dönmek, benliğine dönmek olduğu ileri sürülüyor. Doğu İslam kültüründen radikal kopuş milliyetçilik sayılırsa kendini emperyalist kültürün kucağına atmak ne olur? Boşluğun Batı burjuva kültürüyle doldurulması olmaz mı? Bu bağlamda ani bir kararla Arap harflerinin atılarak yerine Latin harflerinin alınması bir talihsizlik olmuştur. Genç nesiller yüzyıllardır birikip gelen kültür mirasının dışına atılmışlardır. Arap harflerinin yerine Latin harflerinin alınmasına gerekçe olarak da bu alfabenin zorluğu ileri sürülüyor. Oysa bir ülkede okuma yazma bilmeyenlerin çokluğunu veya azlığını alfabeye bağlamak inandırıcı değildir. Latin harfleri alındıktan sonra da okuma yazma bilmeyenler büyük bir oran oluşturmaya devam etti. Sorunun çözümü alfabeyle değil, doğrudan eğitim politikası ile ilgilidir. Aksi halde dünyanın en karmaşık alfabelerinden birine sahip olan Japonların okur yazarlık sıralamasında sonlarda yer almaları gerekirdi. Üstelik yaşam boyu hemen hiç ya da pek az okuyan kişinin belirli yaşlarda okuma yazma öğrenmesi de sanıldığı kadar önemli değildir. Okuma yazma bilmekle ilgili tartışmaya burada girmemiz gerekmiyor. İstendiği kadar yüceltilsin. Mustafa Kemal'in kişisel gücü ve gerçekleştirebileceği şeylerin sınırı sınıfsal güç dengeleri ve dış bağlantılar emperyalizm tarafından belirlenmişti. Resmi ideoloji tarihi tahrif etmek için ne kadar zorlanırsa zorlansın putlaştırılan kişi boşlukta durmuyordu. Dayandığı temel sosyal sınıflarsa Türkiye'yi ancak Batı'nın bir uydusu yapabilirdi. 7. Bölüm. Kemalist rejimin niteliği orijinal bir bonapartizm. Burjuva toplumunun gerçek başları tezgahların gerisinde yer alıyorlardı. Karl Marx. Mustafa Kemal'in siyasal rejiminin niteliğiyle ilgili tutarlı tahliller hemen hemen yok gibidir. Bu konuda yazılanlar çoğunlukla Mustafa Kemal'i yücelten, bilimsel nitelik taşımayan, iktidardan bir hediye koparmak amacıyla yazılmış safsatalardan ibarettir. Cumhuriyet dönemi bilim adamları ve yazarları, dün olduğu gibi bugün de Mustafa Kemal dönemi siyasal rejimiyle ilgili gerçeği söylemekten kaçınıyorlar. Onu bir çeşit özel bir devlet biçimi olarak görmek istiyorlar. İsmail Beşikçi, Türk üniversitelerinin resmi ideolojinin dışına çıkmadıklarını söylüyor. Gerçekten de Türk üniversiteleri Ulu Önder Atatürk'ü övgüler yazmanın ötesine geçemiyor. Aslında üniversite çevrelerinin bu tutumu şaşırtıcı değildir. Burjuva toplumunda eğitimin amacı hiçbir zaman gerçekleri bulup ortaya çıkarmak değildir. Her şeyin metalaştığı bir ortamda bu zaten kolay da değildir. Düzeni yeniden üretip yaşatmak amacı taşıyan, bu amaçla oluşturulmuş kurumlardan o düzeni eleştiren teorik yaklaşımlar beklemek iyimserlik olurdu. Tam tersine üniversite, sosyal bilimler, sorunlara eleştirel olarak yaklaşanları barındırmaz. Onlara kapılarını kapar. Üniversiteler kapılarını kapayınca ekseri mapushane kapıları açılır. Mevcut düzeni eleştirmeyen, üstelik yüceltenlere de başka kapıların açıldığı çok iyi bilinir. Ünvanlar da çoğunlukla kurulu düzene bağlılığını kanıtlayanlara verilir. Bu adamlar ünvanları bilimin bir dalında yaptıkları katkıdan ötürü almazlar. Ama ünvanları var diye otorite sayılırlar. Elbette hizmetlerinden başka alanlarda da yararlanılır. Yönetim kurulu üyelikleri, bilirkişilik ve bunun gibi sayısız alanda katkıda bulunurlar. Bunlar arasında tarafsız bilimi bilimden sapanları cezalandırmak için başarıyla kullananları da çıkar. Bu alandaki bilimsel yeteneklerini bilirkişi raporlarıyla kanıtlarlar. Profesör Nermin Abadan, Mustafa Kemal döneminde yapılan seçimleri, aslında seçim değildir, tayindir ve 12 Eylül generallerinin danışma meclisinden bile antidemokratik yöntemler söz konusudur. Örnek denilecek tarzda serbest ve adil bir atmosfer içinde yapılmıştır diye yazdığı için önce profesör sonra senatör tayin edildi. Herhalde bu tahlide bir yanlış anlama vardır. Eğer milletvekillerini, dipnot, milletin vekili olabilmeleri için vekaletin millet tarafından verilmesi gerekir. Kişinin seçtiği adamlara yakışan milletvekilliği değil memur kavramıdır. Seçim olmayan yerde vekil de olamaz. Mustafa Kemal'in tam bir serbestlik içinde tayin ettiği söylemek isteniyorsa bu gerçekten doğrudur. Bir başka bilim adamı İsmail Beşikçi, Mustafa Kemal döneminde serbest seçimlerin kesinlikle söz konusu olmadığını yazdığı için önce üniversiteden atıldı, sonra da uzun yıllar kalıcı hapishaneye sokuldu. Şimdilerde de aynı görüşleri savunmaya devam ettiği için ya hapishanededir ya da hapis tehdidi altında. Sömürü düzeni ne istediğini iyi biliyor. İstediğini verenlere bu hizmetlerini karşılıksız bırakmıyor.